Ayrım 20. Kök Tengri'nin Çocukları. Ahmet Taşağal. Sayfa 170. 7-7-20. Kültegin'in ölümü ve cenaze töreni. 731 yılına gelindiğinde 2. Göktürk Devleti büyük bir kahramanını kaybetti. Bilge'nin kardeşi Kültegin vefat etmişti. Onun ölümü ağabeyi Bilge'yi derinden etkilemişti. Bu yüzden onun adına diktirdiği kitabesinde "Kardeşim Kültegin vefat etti. Kendim yas tuttum. Gören gözlerim görmez gibi, esen aklım esmez gibi oldu. Kendim düşünceye daldım. Zaman tanrısı buyurunca insanoğlu hep ölümlü yaratılmış. Öyle düşündüm. Gözlerimden yaş gelse engel olarak, gönülden feryat gelse geri çevirerek yas tuttum. Çok yas tuttum. İki şad başta olmak üzere kardeşlerimin, oğullarımın, beylerimin ve halkımın gözleri, kaşları berbat olacak diye düşündüm." diyerek üzüntüsünü belirtmektedir. Kültegin'in cenaze törenine Göktürklerin komşularının hepsinden katılımlar olmuştur. Doğuda Kıtan ve Tatabılar temsilciler göndermişlerdi. Başlarında Uder vardı. Çin İmparatoru ise binlerce ipekli kumaş, altın ve gümüş eşya ile birlikte İşi Likeng'i yollamıştı. Tatabılarsa hükümdarlarının temsilcisi Bökün'le katıldılar. Batı taraftaki uzak komşulardan Soğudlar, İranlılar ve Buhara şehri halkından General Nek ve oğlu Tarkan gelmişlerdi. Bilge'nin damadı olan Türgiş, Onok Kağan'ından Tamgacı, Mühürdar, Makaraç ve Oğuz Bilge onları temsilen katılırken, Kırgız Kağan'ını Tarduş İnançu Çor temsil etmişti. 572 yılında Mukan Kağan'a yapıldığı gibi Kültegin'e de büyük bir cenaze töreni düzenlendiği anlaşılmaktadır. 1 Kasım 731. Kültegin için bir abide dikilecekti. Bilge'nin sözleri yazıta Yolluk Tegin tarafından oyma suretiyle yazıldı. Çin'den en iyi sanatçılar ve ustalar getirilmiş, olağanüstü güzel bir türbe inşa ettirilmişti. Ressam ve heykeltıraşlara içi süslettirildiği gibi heykeller de konmuştu. Bilge yazdırttığı kitabeyi Göktürklerin merkezine yakın bir mevkide kolay erişilebilir bir yer olduğundan bulundukları merkezde Orhun Irmağı'nın bir küçük koluna yakın Hoşoçaydam Gölü civarına yerleştirilmişti. Çin İmparatoru yazıta kendi sözlerinin ayrılarak yazılması, türbenin dikilmesi ve sair işler için çok kabiliyetli 6 usta göndermişti. Yazılan yazıları ve türbeyle heykelleri ipek gibi temiz, zarif olmuştu. Daha önce Göktürk ülkesinde böyle güzel yazılar ve eserler olmadığı için Bilge'nin bunları gördüğünde üzüldüğü bildirilmektedir. Bilge Kağan artık yalnızdı. 697 yılından beri devlet yönetiminde ve savaş meydanlarında omuz omuza çarpıştığı Kültegin ve Tonyukuk artık yoktu. Zaten Orta Asya'da ona karşı duracak herhangi bir güç de kalmamıştı. Sadece 733 yılında Tatabı halkı Kıtanlardan ayrılmıştı. Herhalde baş kaldıracaklardı. Onların General Ku kumandasındaki 40 bin kişilik ordularını Tönger Dağı'nda mağlup eden Bilge Kağan 30 bin askerlerini öldürdü. Bu arada büyük oğlu hastalanıp ölünce General Ku'yu Balbal olarak dikti. İkinci Göktürk Devleti uzun süreden beri Çin'e karşı barış içinde yaşıyordu. Bilge yeniden bir Çin prensesiyle evlenmek istediğini yineledi. İmparator Hsuang Tusun kabul edebileceğini bildirince Ko Chie Lipi'yi gönderip teşekkür etti ve evlilik sürecine başlanmasını teklif etti. Bundan sonra beklenmedik bir şekilde Bilge bir bakanı, veziri Buyruk Çor tarafından zehirlendi. Onun Bilge'yi zehirleyiş sebebi hakkında kaynaklarda hiçbir bilgi bulunmamaktadır. Ancak Buyruk Çor birkaç defa Çin'e elçi olarak gitmişti. Orada Çinlilerden etkilenmiş olabilirdi. Diğer taraftan Bilge yukarıda da söylediğimiz gibi devlet idaresinde ve hayatta Tonyukuk ve Kültegin olmadığı için artık yalnızdı. Fakat kesinlikle herhangi bir kesin sebep gösteremiyoruz. Bilge zehirlendikten sonra hemen ölmedi ve Buyruk Çor tarafından zehirlendiğini anladı. Bunun üzerine onu ve bütün ailesiyle işbirlikçilerini öldürttü. Kendisi de 25 Kasım 734 tarihinde vefat etti. Cenaze töreni ise 735 yılının 22 Haziran'ında yapıldı. Oğlu İjan Kaan onun için büyük bir cenaze töreni düzenlemişti. Çin'den Li Süntai Sengün kumandasında 500 kişi gelmişti. Altın ve gümüşten bol miktarda getirmişti. Sandal ağacı da getirmişlerdi. Bütün millet cenaze töreninde saçlarını, kulaklarını kestiği gibi en iyi cins atlarını, kara samurlarını, gök sincaplarını, kürklerini hediye olarak sunmuşlardı. Bu kitabe de Yolluk Tegin tarafından 1 ay 4 günde yazılmıştır. Süsleme işlemeleri de onun tarafından meydana getirildi. Çin İmparatoru, Bilge'nin cenaze törenine katılmak üzere fermanla Li Chuan'ı göndermişti. Yine onun da türbesi inşa edildi. Li Zhong ise Bilge'nin yazıtına Çince metin yazmak için görevlendirildi. 7-7-21 Hatun'un işleri karıştırması, haksız yere öldürülen amcalar. Bilge'nin ölümü üzerine devlet adamları toplandılar ve onun oğlunu Kaan olarak 2. Göktürk Devleti tahtına oturttular. Yeni Kaan'ın ünvanı İjan idi. İjan Kaan fazla yaşayamadı ve yakalandığı hastalıktan kurtulamayarak öldü. Yerine kardeşi geçerek Tengri Kaan ünvanını aldı. Yaşı küçük olduğu için devlet işlerinde muktedir görünmeyen Tengri Kaan idareyi gerçekte annesine kaptırmıştı. Vezirlerden Yusu Tarkan'la işbirliği yapan annesi devlet adamlarının çoğunu küstürdü. Devletin doğu ve batı kanatlarını idare eden amcaları şadlar, boylar ve halk tarafından seviliyorlardı. Onların nüfuzunun artması Kaan'ın annesi ve adı geçen Tarkan tarafından kıskanıldı. Neticede batı kanadı idarecisi Şad öldürülürken doğu kanat Şad'ı kendini kurtarmayı başardı. Üstelik hücuma geçip Tengri Kaan'ı öldürdü. Hiç yoktan devlet kargaşa içine sürüklenmişti. Doğu Şad'ı Pan Kültegin, Bilge'nin bir başka oğlunu tahta geçirmişti. Ama kimse destek vermedi. Basmalılar fırsattan istifade ederek ona saldırınca bütün kuvvetini kaybedip tek başına kaçtı. Bu arada daha önce tahta çıkardığı Kaan'ı Kutluk Yabgu öldürüp yine Bilge Kaan'ın bir başka oğlunu hükümdar yaptı. Bir süre sonra Yabgu onu da ortadan kaldırıp kendisini Kaan ilan etti. Göktürk ülkesinin kuvvetinin zirvesinde olduğu bir anda böyle karışması Çinlileri harekete geçirdi. Sun Lao Nu adlı elçiye özel görev verilmek suretiyle Uygur, Basmıl ve Karlukların yanına gönderilip bu boylar ayaklandırıldılar. Asiler Kudluk Yabgu'yu öldürdüler ve Basmıl reisini Kaan seçtiler. Karluk ve Uygurlarsa sağ ve sol yabgulukları almıştı. Asi boyların baskınından kurtulan Göktürkler, eski Doğu Kanat Şadı Pan Kültegin'in oğlu Ozmış'ı Vusumissi Kaan seçtiler. Ozmış artık devletin gücünü kaybettiğini biliyordu. Bu yüzden Çin'e gelip Tang İmparatoruna bağlılığını bildirerek ziyaret edeceğini söyledi. Fakat daha sonra bu niyetinden vazgeçince Çinliler Uygur, Karluk ve Basmalıları onun üzerine saldırtarak öldürttüler. Ozmış'ın kesik başı Çin başkentine götürüldü. Birçok kağanlarının ardı ardına ortadan kaldırılmasına rağmen geride kalan Göktürkler yılmıyordu. Aslında nüfusları çok azalmıştı. Ozmış'ın oğlu Pai Mei Kaan seçildi. 744 yılı. Yine bu arada Asi 3 boyun arası açılmıştı. Basmalıların Kaan ilan edilen reisi Uygurlar ve Karluklar tarafından öldürüldü ve Uygurlar kendi kağanlıklarını ilan edip devletlerini kurdular. Uygurların kurucusu Kutluk Boy'la Kül Kaan, Pai Mei Kaan'a saldırıp mağlup etti ve onun kesik başı babasınınki gibi Çin başkentine gönderildi. Göktürkler yıkıldıktan sonra hanedana mensup beyler ve bir kısım halk gidip Çin'e sığındı. Aslında yıllardan beri süren iç savaş yüzünden sayıları çok azalmıştı. Beylere çeşitli Çin ünvanları sunulduğu gibi halk kuzey eyaletlerine yerleştirildi. Göktürk adı 941 yılına kadar Çin kaynaklarında varlığını sürdürdü. Bunlarla ilgili kısa kayıtlarda söz konusu grupların sık sık Çin'deki Tang Hanedanı'na karşı isyan ettiğini fakat kuvvetlerinin az olması sebebiyle başarı kazanamadıklarını görüyoruz. 8. Eski Göktürkler ve Eski Türk Devlet Modeli 8.1. Devletin ifade edilişi. Göktürklerde en yüksek siyasi teşekkülün il, devlet olduğu, bu devletin tarihinin kaynakları, Çin kaynakları ve Türkçe Orhun anıtları sayesinde gayet açık bir şekilde anlaşılmaktadır. Yani bugünkü anlamda devletin karşılığı olan il, aileden, oguş başlayıp sırasıyla aileler birliği uruk, boy, kabileler, birliği halklarının en gelişmiş ve son şekli konumunda bulunduğu belirtilmektedir. Göktürk tarihinin başlangıcında devletin kuruluşunu anlatan Çince tarihi kaynak çoğu şu 50. bölüm, devletin Kaan'ı Bum'un o sırada tabi olduğu Juan Yuan'ları, Moğolları bozguna uğrattıktan sonra devlet karşılığı olan il ile hükümdarlık ünvanı Kaan'ı birlikte zikretmiştir. İl Kaan, devletin hükümdarı. Başka bir ifadeyle artık bağımsız hale gelinmiş, yani il, devlet seviyesine yükselinmiştir. 552 yılında meydana gelen bu olaydan sonra ortada bir Göktürk devleti söz konusudur. Ortada bir devlet mevcut olduğuna göre, kendine göre onun sistemi, bir teşkilatı, kurumları ve hukuku da olmalıdır. İslamiyet'ten önce ve sonra Orta Asya bozkır sahasında kurulmuş diğer Türk devletlerinde olduğu gibi Göktürk devleti de sosyal yapı açısından yukarıda belirttiğimiz birbirine bağlı sosyal halkalar zincirine sahipti. Sosyal yapının çekirdeğini aile meydana getiriyordu. Aileler birliğini uruk denilmesine rağmen henüz bunun tam icra ettiği fonksiyonu anlaşılamamıştır. Bir sonraki halka olan boy aileler ve uruklar birliğiydi. Boyların başında beyler bulunurdu. Bir siyasi birliğe dahil olmuş boylara ok denirdi. Boyların da birliğine bodun denirdi ki başında arazisinin genişliğine göre yabgu, şad, ilteber gibi idareciler vardı. Bilindiği gibi bir devletin yani ilin bağımsız olabilmesi için bazı şartlara sahip olması gerekmektedir. Bunlar siyasi istiklal, ülke, halk ve kanundur. Göktürklerin istiklallerini nasıl kazandığını yukarıda anlatmıştık. Vassal olarak bağlı oldukları ezeli düşmanları, Moğol asıllı Huan Huanları hezimete uğratmadan önce istiklallerini kazanma yolunda önemli adımlar attıklarını Çin kaynaklarından öğrenmekteyiz. 545 yılından önce Çin Seddi'nin kuzeyindeki ve Çin sınırlarının dışındaki pazarlarda ipek alışverişine ve sair ticarete başlayan Bumun Kaan, Çin'le münasebet tesis etmek istemişti. Bunu karşılıksız bırakmak istemeyen Çin'deki Batı Wei İmparatoru 545 yılında bir elçiyi Göktürk merkezine gönderdi. Kaynağın ifadesine göre elçi vardığında Göktürkler sevinmişler ve birbirlerini tebrik ederek "Şimdi büyük ülkenin elçisi geldi. Bundan dolayı bizim ülkemiz yükselecektir." demişlerdi. Göktürklerin bu olaya sevinmesinin esas sebebi kendilerinin ilk defa siyasi varlık olarak tanınmalarıdır. Yine aynı kaynağın ifadesine göre söz konusu olaydan dolayı birbirlerini tebrik ediyorlardı. Göktürklerin bağımsızlıklarını kazanışları, kaybedişleri, Orhun abidelerinde çok önem verilerek anlatılmış, bağımsızlığın kaybedilişinin millet için adeta bir ölüm, kazanılmasının ise yeniden diriliş olduğu, milletin bundan çok iyi ders alması gerektiği önemli tavsiye edilmiştir. 630-680 yılları arasında devletin Çin esaretine düştüğü sırada birçok bağımsızlık hareketi meydana gelmiş, en sonunda 679'da başlayan isyan kıvılcımı 682'de devletin yeniden istiklalini kazanmasına sebep olmuştur. Devlet tekrar istiklalini kazanınca, Kaanlar Çin'de kalmış Türk boylarını kurtarmak için olağanüstü çaba sarf etmişlerdir. Bu da Göktürk Devleti'nde istiklale verilen önemi gösteren en önemli belgelerdendir. bağımsız her devletin varlığını sürdürdüğü bir coğrafi mekana sahip olması gerektiği herkesçe malumdur. Ancak eski Türk ilinde bu coğrafi mekan, yani ülke toprağı, diğer çağdaşı devletlerdeki gibi hükümdarın serbestçe kullanabildiği bir arazi parçası değil, korumakla vazifeli olduğu ata yadigarıydı. Bu durum ve vatan sevgisi Orhun abidelerinde gayet açık bir şekilde anlatılmıştır. Ayrıca merkez Ötüken kutsal sayılmıştı. İduk Ötüken. Aslında Orhun yazıtları, Türk milletinin acı tatlı hatıralarının gelecek nesillerce unutulmaması için taşa yazdırılıp dikilmesi, ancak o toprakların ilelebet Türk vatanı olarak kalacağı düşüncesinin neticesiydi. Çin kaynakları, Göktürk sınırlarının doğudan batıya 10 bin li, 5 bin kilometreden fazla mesafede, güneyden kuzeye 5 bin li, 2500 kilometreden fazla olduğunu bildirmektedir. Ülke hükümdarın şahsi malı gibi bir dominyum değil, benzeri sadece eski çağlarda Roma'da görülen imperium düşüncesiyle yönetiliyordu. Göktürk Devleti'nde halkın, kün, şahsi hukukla donatılmış, iktisaden hür ve özel mülkiyete sahip olduğu görülür. Tarım arazisi üzerinde de özel mülkiyet geçerli oluyordu. İkinci Göktürk Devleti zamanında 698 yılında Kapgan Kağan Çin'den bir sürü istekte bulunmuştu. Bunların arasında 30 bin ölçek tohumluk darı da vardı. Bu tohumluk darının halkın tarlalarında kullanılması için olduğu muhakkaktır. Diğer taraftan Bizans kaynağı Taktika'da Göktürklerin hür insanlar olduğunu zikretmektedir. Özel mülkiyet, kişi hak ve hürriyetlerinin teminatı olduğundan insan ona sahip olup kullandığı ölçüde hür olabilmektedir. Göktürklerde hürriyetin ne kadar önemli ve fazla bulunduğu göz önüne alırsak, bu devletin çağdaşlarına göre insan hakları yönünden epey ileride olduğunu anlamış oluruz. Eski çağlarda ve diğer Göktürk çağdaşı kültürlerde insanlar yaşamak için gerekli enerjiyi, çekme ve taşıma gücünü aralarındaki zayıf ve vasıfsız kişilerin kol kuvvetini çalıştırma suretiyle sağlıyorlardı. Asalak ve yerleşik köylü kültürde bunun başka çaresi yoktu. Ekonomik açıdan hayvan yetiştiriciliğine, çobanlığa dayanan bozkır Göktürk kültüründe ise bu ihtiyaç başta en yüksek adale gücüne sahip at olmak üzere hayvan gücüyle karşılanıyordu. Orman kavimlerinde ve yerleşik topluluklarda hakimiyeti ele geçiren gruplar zorbalık yoluyla kendilerine hiçbir siyasi ve mülki hak tanımadıkları mahkum kütleleri, Moğollarda çeşitli kölelik müesseseleri, Slav kavimlerinde meşhur köle ticareti, Mısır'da köle kütleleri, Çin'de enselerine boyunduruk vurularak çalıştırılanlar, Hindistan'da paryalar, eski Yunan'da Aristoteles'in ehil hayvan ve canlı alet dediği doğrudan mülk sayılan insanlar, Roma'da benzeri köleler, sınıf kast cenderesini alarak cemiyet düzenini öyle devam ettirmek için asırlar boyunca türlü tedbirlere, özel kanunlara başvurulurken, insanın kol kuvvetine ihtiyaç duyulmayan bozkır kültüründe özel mülkiyet ve hür çalışma sayesinde gelişen sosyal gelenekler zamanla töre, anayasa, hükümleri halinde kesinlik kazanmıştı. Göktürkçe vesikalarda 14 yerde kul tabiri geçmektedir. Ancak bunlarda mülkten, halktan mahrum kimseler değil, bazı siyasi ve medeni haklardan yoksun olmak söz konusudur ve esirlik ifade edilmek istenmemiştir. Ancak bunlarda mülkten, halktan mahrum kimseler değil, bazı siyasi ve medeni haklardan yoksun olmak söz konusudur ve esirlik ifade edilmek istenmiştir. Esirlik ve kölelik sosyal ve hukuki bakımdan farklıdır. Eski Yunan'da, Roma'da ve Moğollarda kölelerin yanında fakat onlardan ayrı konumlarda esirlerdi. Özellikle savaş esirleri vardı. Öte taraftan köle kelimesi hiçbir Göktürkçe metinde geçmemektedir. Genel bir bakış açısıyla bakıldığında herhangi bir toplulukta yüksek tabakaların oluşmasında üç faktör önemli rol oynamaktadır. 1. Geniş araziye sahip olmak, ekonomik. 2. Askerli meslek edinmek, idari askeri. 3. Ruhani, dini zümreye mensup bulunmak. Bu durumu göz önüne alarak Göktürk Devleti'ne baktığımızda şunları görürüz. Her şeyden önce Göktürklerde ziraatin çok az yer tutmasından dolayı toprak köleliği, servaç söz konusu olamaz. Eli silah tutan herkesin asker olduğu bozkır toplumunda askerliğin ayrı bir meslek olduğu düşünülemez. Zaten Göktürkleri anlatan Çin kaynakları Göktürk ordusundan bahsederken bunu çoğu kez asker kelimesi yerine kullanmıştır. Çünkü herkesin asker sayılmasından dolayı ayrım yapmaya gerek duymamışlardır. Bozkır sahasında kurulmuş bütün diğer eski Türk devletleri gibi Göktürk devleti de siyasi ve askeri karakter taşıyor, dini karakter taşımıyordu. Yazıtlarda geçen Kara Bodun deyiminin aslında büyük kalabalık diye adlandırılması gerekmektedir. Yani büyük halk kütleleri ifade olunmak istenmiştir. Kesinlikle sınıf farklılığı söz konusu değildir. Eski Türk devletlerinde bazı yüksek memuriyetlerin irsi olduğu bir zamanlar iddia edilmiş olsa da kaynaklarda bunu doğrulayan bir kayda rastlanmamaktadır. Üstelik tayinlerin yapıldığını Göktürk tarihini başlangıcından sonuna kadar takip ederek öğrenebiliyoruz. Kısacası Göktürklerde sınıflaşma veya sosyal tabakalaşma olduğuna dair kaynaklarda herhangi bir malumat yoktur. Hatta daha da ileri giderek şunu diyebiliriz ki, devleti kuran ve başarılı yapan milletti. Türk Bodun, illedik ilin, Kaan'la Duk Kaan'ın yitürü ıdmış. Türk milleti il yaptığı ilini, Kaan yaptığı Kaan'ını kaybedivermiş. Halkın devletin kuruluşuna katılışı ise, babam İlteriş, 17 er ile harekete geçti. Haberi işiten ormandakiler, ovadakiler toparlanıp geldiler. 70 kişi, sonra 700 kişi oldular. Kaanlığı atalarının törelerinde kurdular. İstiklalin, ülkenin ve halkın mevcut olduğu Göktürk ülkesinde insan hayatını düzenleyen mutlaka bir kanunlar sisteminin de mevcut olması gerekmektedir. Orhun kitabelerinde bildirildiği üzere Göktürk devletindeki kanunlar bütününe töre deniyordu. Kitabelerde töre kelimesi 11 yerde geçmekte, bunun altısında il, devlet deyimiyle birlikte kullanılmaktadır. Diğer 5 yerde de il ile alakası açıkça belirlidir. Bu da Göktürk devletinin töreye, kanuna ne kadar bağlı olduğunu göstermektedir. Bir başka deyişle, devletin varlığı törenin varlığına sıkı sıkıya bağlıydı. Devleti ellerine alıp töreyi tesis ettiler. Ey Türk Bodunu devletini, töreni kim bozabilir? Kazandığımız devlet ve töremiz öyleydi. Devletin töresini terk etmiş. O İlteriş, atalarının töresine göre Bodunu, milletini teşkilatlandırdı. Töre gereğince amucam tahta oturdu. Töre hükümleri değişik şartlar altında etkinliğini sürdürebilmek için değişebilirdi. Ancak törenin bazı hükümleri kesinlikle değişmezdi. Bunlar könelik, adalet, uzluk, iyilik, faydalılık, tüzlük, eşitlik, kişilik, insanlıktı. Diğer eski Türk devletlerinde olduğu gibi Göktürk devletini de yerleşik ve kabilevi devletlerden ayıran başlıca özellikler şunlardı. Velayeti amme, özel mülkiyet, serbest çalışma, imtiyazsızlık, hükümranlığın karizmatik oluşu, birleştiricilik, askeri karakter, dini tolerans, imperium telakkisi, töre, kanunilik, besicilik, çobanlık. Fakat özellikle vurgulanması gereken nokta şudur ki, Göktürk devletine diğer kabilevi devletlerden ayıran en önemli özellik, kamu hukukunun olmasıdır. Diğer taraftan Göktürk ilinde vatan anlayışının bir devlet felsefesi halinde geliştiğini görmekteyiz. Devlet hükümdar yani Kaan'dan önce gelmektedir. Bu sebepten bütün Göktürk yazıtlarında il, devlet sözü Kaan'dan önce zikredilmiştir. Devletin yıkılması ise Göktürkler için en büyük felaket olarak acı bir şekilde telakki ediliyordu. Devlet Tanrı tarafından verilir, Kaan'ın ve milletin durumu Tanrı tarafından yasanır ve tayin edilirdi. İl Berigme Tengri, İl veren Tanrı. Kötü kağanlarla yolundan çıkmış Türk milletini Tanrı zaman zaman cezalandırıyordu ve devleti elinden alıyordu. 20. ayrımın sonu, sayfa 179.